Ayrım 4.
Ancak satın savunulacağı konusunda bir kuşku taşımıyoruz. Milli devletin kendisini savunması, genelkurmay başkanlarının değişmesine göre değişebilecek bir görev değildir. Bunu yaşayarak göreceğiz. Burada daha ilginç olanı Manisalı'nın barışçı yoldan sessiz darbe modeli, bazı üst düzey komutanların görüşleriyle buluşmaktadır. Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, 2003 yılı 30 Ağustos konuşmasında yeni dünyada aklın bileğin gücünü etkisizleştirdiğini ve barut kokusunun yerini bilgi ve iktidarın aldığını söylemiştir. Sabah gazetesi ve diğer gazeteler 1 Eylül 2003. Orgeneral Büyükanıt ise güçlü ülkeler karşısında diğer ülkelerin öncelikli olarak askeri tehditle karşı karşıya bulunmadıklarını belirtmektedir. Kor General Reşat Turgut da güç mücadelesinin askeri zeminden ekonomik zemine kaydığını ifade ediyor. Orgeneral Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanlığı tarafından 29-30 Mayıs 2003 günleri düzenlenen Küreselleşme ve Uluslararası Güvenlik Sempozyumunda yaptığı açış konuşmasının tam metni ve eleştirisi için bakınız Teori Sayı 163 Ağustos 2003 sayfa 3 ve devamı. Silahlı darbe modeli. Manisa'nın ikinci modeli silahlı darbedir. Bu model süper devlet ABD'nin kendine bağlı çıkar çevreleriyle denetim altına alamadığı ülkelerde uygulanabilmektedir. Silahlı darbe modelinde ülkeye emperyalizmin tüketim kalıplarından önce ordu gönderilmektedir. Temel içgüdü sayfa 115. Değerli dostumuz Manisalı bu modeli örnek olarak Irak'ın işgalini göstermektedir. Ancak Kapitalizmin Temel İçgüdüsü kitabının kaleme alındığı günlerin değerlendirmesi olsa gerek. Venezuela halkının ABD darbesine direnmesine rağmen Irak halkının işgali karşı koymadığı söylenmektedir. Temel İçgüdü sayfa 149. Ancak bu yargının karamsar olduğu kısa zamanda ortaya çıkmıştır. Baas Partisi önderliğindeki Irak direniş ve güçlerinin savaşı, bırakalım Venezuela örneğini, Vietnam Savaşı'ndan çok daha hızlı gelişmiştir. Manisa'nın modelleri eksikleri ve yanlışları olmakla birlikte kuşkusuz ABD emperyalizminin farklı uygulamalarını ortaya koyuyor. Bize göre milli devletleri barışçı yoldan yıkma modeli bulunmuyor. Sivil darbe askeri müdahalenin hazırlık aşamasıdır. Zaten Manisalı'da ezen ülkelerin üstünlüklerini, ezilen ülkelere en başta silahlı güçle dayattıklarını belirlemektedir. O nedenle sivil darbe ve askeri darbe modelleri birbirinden kopuk değildir. Biri diğeri içindir, biri diğerini tamamlamaktadır, biri ötekinin devamıdır. Son kertede sonuç alıcı darbe silahlıdır. Ancak burada da ABD emperyalizminin bilançosu parlak gözükmüyor. ABD, yalnız İngiliz İmparatorluğu'na karşı yürüttüğü 18. yüzyıl sonundaki kendi bağımsızlık savaşında ve demokratik ülkelerle aynı ilerici cephede yer aldığı 2. Dünya Savaşı'nda askeri zafer kazanmıştır. Daha sonra gerçekleştirdiği silahlı müdahalelerin hepsinde yenilgiye uğramıştır. Irak'taki ve Afganistan'daki gelişmeler de bu yöndedir. Milli devlet direnir, milli ordu direnir kanunu emperyalizm çağının tunç yasalarındandır. 3. Sistemin mafyalaşması. Çürüyen kapitalizm. Yukarıda Manisalı'nın yeni diye adlandırdığı değişikliklerin daha çok siyasal dengeler düzleminde olduğunu ve sistemin emperyalizm aşamasındaki başlıca özelliklerin devam ettiğini belirtmiştik. Bakınız yukarıda kuvvet politikası ne zaman temel güdü oldu, vahşi kapitalizme dönülebilir mi, siyasal kuvvet dengelerindeki değişiklik başlıklı bölümler. Peki sistemin toplumsal ekonomik ilişkilerinde hiçbir değişiklik olmamış mıdır? Sistemin hakim sınıflarının karakteri ve denetleme yöntemleri değişmiyor mu? Kuşkusuz emperyalist sistemin toplumsal ekonomik kuruluşunda da değişiklikler var. Ancak bunlar nitelik değişikliği değildir. Tekelci sistemin sermaye ihracına dayanan, çürüyen ve geberen kapitalizm diye tanımlanan esas niteliği devam ediyor. Ancak çürüme ve yıkımda baş döndürücü bir hızlanma ve yayılma görülüyor. Bizce değerli dostumuz Manisalı'nın tahlil ettiği olgular esas olarak bu kapsamdadır. Nedir bu değişiklikler? Biz sistemin sosyoekonomik kuruluşundaki yeniliği, daha doğrusu çürümeyi, Manisalı dostumuzun vahşi kapitalizm adlandırması yerine mafyalaşma kavramıyla açıklamayı daha doğru buluyoruz. Manisalı da zaman zaman Batı kapitalizminin bir mafya örgütü gibi davrandığını belirtmektedir. Temel İçgüdü sayfa 6. Tahlilimizi şöyle özetleyebiliriz. Sistem mafyalaşmaktadır ve sanallaşmaktadır. Sermaye esas olarak sanayi ve ticaretle değil, komploların tetiklediği kirli para harekatlarıyla, faizcilikle, borsa operasyonlarıyla, sanal alışverişlerle, mafya yöntemleriyle büyümektedir. Mafyalaşan sistem artık kapitalizmin tanımında kullanılan kar sistemi olmaktan çıkmış, faiz ve vurgun sistemine dönmüştür. Faiz gelirlerinin genel olarak sermaye içindeki oranı tarihte rastlanmayan boyutlara varmıştır. IMF bütün dünyadaki üretimi, gayri safi yurt içi hasıla, 39 trilyon dolar hesaplıyor. Bu 39 trilyonun 9 trilyon doları yeraltı ekonomisinden elde edilmektedir. OECD'nin yaptığı araştırmalarda dünyada aklanan uyuşturucu gelirinin 1995 yılında 1 trilyon 100 milyar olduğu belirlenmiş. Bir de aklanmayan kısmı olduğu düşünülürse dünya uyuşturucu cirosunun 1,5 trilyona yaklaştığı saptanabilir. IMF 1994 yılında dünya ihracatının 4,2 trilyon dolar olduğunu belirliyordu. Demek ki uyuşturucu ticaretinin payı 3'te 1'i bulmuştur. Yeraltı ekonomisinin uyuşturucu dışındaki ihracatı da katılırsa bu oran %40'a ulaşıyor. Kapitalizm artık suç ekonomisine dönüşmüştür. ABD'deki General Counting Office'in verileri çok çarpıcıdır. Bütün dünyada aklanan pazarın %60'ı ABD'ye beyazlatılıyor. Avusturyalı iktisatçı Schneider'in yaptığı araştırmalara göre gelişmiş ülkelerde yeraltı faaliyeti gayri safi yurt içi hasılanın %15'ini bulmuş. Gelişmemiş kapitalist ülkelerde ise bu oran 3'te 1'e yani %30'ların üstüne kadar yükselmiştir. Uyuşturucu ve beyaz kadın ticareti ile kumarın en büyük sektör haline geldiği Nijerya ve Tayland gibi ülkelerde oran %70'in üzerine çıkmaktadır. Bütün dünyada sanayi ve ticaret sermayesi sistemin kenarlarına sürülmektedir. Merkezlere mafya yerleşmektedir. Bu koşullarda dünya ile bütünleşme denen olay, dünya mafyası ile bütünleşmedir. Yeraltı ekonomisi veya suç ekonomisi bütünleşmenin başını çekmektedir. Dünyadaki liberalleşme, para dolaşımının serbestleşmesi, devlet denetiminin zayıflatılması ve benzeri artık dünya mafyasının talepleridir. Türkiye'de mafya ekonomisi. Bugün Türkiye'de zenginlikler esas olarak sanayi veya ticaret kârıyla oluşturulmuyor. Yasa dışı yollardan elde ediliyor. Bu koşullarda rekabet ekonomisinin işlemesi, kaynakların verimliliğe göre dağılması mümkün değildir. Verimli işletme kuran, icatlar yapan, teknolojiyi geliştiren, işletmesini iyi örgütleyen bir girişimcinin piyasada hırsızlarla ve yağmacılarla rekabet etme olanağı yoktur. Sermayesini şiddet ve dolandırıcılık gibi yöntemler kullanarak çok düşük maliyetle büyüten mafya ile hiç kimse verimli işletme kurarak rekabet edemez. Bu durumda piyasanın kralları, verimli işletme kuranlar değil, zorbalar, dolandırıcılar, sahtekarlar, üçkağıtçılar, haydutlar, özetle mafyadır. Böyle bir ortamda bırakınız kapitalizmi, feodalizm bile gelişemez. Çünkü feodal sistem dahil, para ile değişimin geçerli olduğu meta ekonomilerinde, pazar güvenliği, alışverişin güvenliği, herkesin alacağını alıp vereceğini vermesi, ekonominin gelişmesinin, hatta işlemesinin birinci şartıdır. Eğer Cengiz yasasını bir maddeye indirecek olursanız, pazar güvenliğiniz o madde. Moğol yayılmasının asıl sırrı oradadır. Yine Osmanlı uç beyleri, pazar güvenliğini sağladıkları ve tarım yapan köylüyü haydutlardan kurtardıkları için Bizans'ı yıkabilmişlerdir. Osmanlı'nın gelişme sırrı da pazar güvenliğinde ve tımar sistemindedir. Türkiye'de suç ekonomisinin hangi boyutlara ulaştığını görmek için ortaya konan verilere şöyle bir bakmak yeter. Doktor Sedat Yetim'in hesaplamalarına göre Türkiye'de yeraltı faaliyetinden uyuşturucu dahil 39.59 milyar dolar elde edilmektedir. Bu yazıdaki veriler için bakınız Ülker Mavral, Kara Para Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi ve Türkiye'ye Yansımaları, Vergi Denetmenleri Derneği Yayını, Ankara 2001, sayfa 22, 176, 226 ve devamı. MİT'in eski daire başkanlarından Mehmet Eymür de bu civarda bir rakam vermişti. En son Ankara Ticaret Odası'nın hazırladığı Hayatımız Mafya başlıklı rapora göre Türkiye'de örgütlü suç ekonomisinin yıllık cirosu 60 milyar doları bulmuştur. Bu tutar milli gelirin dörtte biridir ve 2004 yılı bütçesinin yarısına denk düşmektedir. Rapora göre bir kamu yatırımı için konulan 4 tuğladan biri yasa dışı örgütlenmeye gitmektedir. Namusuyla iş yapmak enayilik olarak görülmektedir. Organize suç örgütleri şirket veya holdinglerin yapısını bir model olarak kullanmaktadırlar. Bakınız Ankara Ticaret Odası'nın hazırladığı Hayatımız Mafya raporu Ankara Haziran 2004. Gurbetçilerin soyulması olayı Türkiye'de rekabet ekonomisinin işlemediğini ve işleyemeyeceğini gösteren en önemli olgulardan biridir. Yüz binlerce insanımızın alın teri olan en az 40 milyar euro bir kısım şirketler tarafından soyuluyor. Ne söylendiği gibi kar payı veriliyor ne de para iade ediliyor. Mafya Gladio'nun derin devleti Süper NATO. Türkiye'de iktidarın kilit mevkileri 1980'li yıllardan başlayarak uyuşturucu, silah ve nükleer madde kaçakçılarının, kara para bankerlerinin ellerine geçmiştir. ABD emperyalizminin hakimiyeti altında eroine bağımlı hale getirilen bir ekonomide mafyanın iktidar olması kaçınılmazdı ve bu olmuştur. Sistemi artık üretimi yöneten kesimler değil, uyuşturucu kaçakçısı, kara para erbabı, hortumcu, dolar vurguncusu gibi üretimi yağmalayan kesimler yönetmektedir. Buna bağlı olarak hakim sınıfların siyasal partileri ve kadroları da mafyalaşmaktadır. Türkiye'nin son dönem yöneticilerine bakınız. Karşınızda mafyanın çehresi belirecektir. Emperyalizmin ezilen dünyada yarattığı tipik hükümet modeli budur zaten. Sistemin tepelerini mafyanın yerleşmesiyle birlikte devlet aygıtı da buna göre biçimlenmiştir. NATO ülkelerindeki derin devlet, başka deyişle Süper NATO, mafyanın derin devletinden başka bir şey değildir. ABD Süper NATO örgütlenmesi sayesinde Türkiye devletinin kilit mevkilerine yuvalanmıştır. Türkiye ABD güdümlü mafya Gladio tarikat ortaklığının diktatörlüğü altına düşmüştür. Bir karşı devrimdir bu. Tansu Çiller özelleştirme yasasını çıkarırken Cumhuriyeti kastederek son sosyalist devleti yıktık demişti. Mafya Gladio diktasının temelleri aslında Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle birlikte atılmıştır. ABD ve NATO reçetelerine göre yeraltı örgütlerinin kurulmaya başlanması o yıllara kadar uzanır. Bu örgütler cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç, gasp, tehdit dahil her tür terör eylemine girişmiştir. Devletin yeraltı kuruluşları daha 1960'lı yıllarda Komünizmle Mücadele Derneklerinden başlayarak çeşitli yan örgütleri kullanmışlardır. MHP ve Ülkü Ocakları'nın yer altındaki örgütlenmeleri o dönemde denebilir ki NATO modeline uygun olarak devletin yeraltı terörünün yan kuruluşları işlevini yerine getirdiler. Türk İntikam Tugayı, TİT, Esir Türkler Kurtuluş Ordusu, ETKO, İslami Hareket, İslami Yumruk, Hizbullah, İlim Grubu, İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi, İBDACE gibi örgütler yine aynı görevi üstlendiler. CIA'nın uyuşturucu ağına yakalanmış bazı sol maskeli örgütler de ABD bağlantılı terörün taşeronluğunu yaptılar. 1990'lardan bu yana ABD'nin gerçekleştirmek istediği yeni dünya düzenine göre ezilen dünyada devlet küçültülecekti. Yer üstündeki milli devlet gerçekten de küçültülmektedir. Yer altındaki ABD'ye bağımlı derin devlet ise azmanlaşmaktadır. Bu olgu yalnız Türkiye'ye özgü değil, evrenseldir. Denebilir ki 20. yüzyılın sonunda emperyalist sistemin tipik devleti artık mafya Gladio diktatörlüğüdür. Küreselleşmenin Tunç yasasına göre özetleyebiliriz. Milli devlet küçüldükçe mafya Gladio devleti büyümektedir. Devletin küçültülen ve dağıtılan bölümleri şunlardır. Kitler, SSK'lar, parasız eğitim sistemi, tarıma destek fonları. Büyüyenler ise şöyle sıralanabilir. NATO devletleri içindeki gizli hükümet olan Süper NATO, uyuşturucu ve silah mafyası ve benzerleri. Devlet bir cepheden şiddetin hukuka bağlanmasıdır. Ancak Süper NATO'nun şiddet aygıtını devletin hukuku içine sığdırmak mümkün değildi ve böyle bir kaygı da yoktu. Profesör Doktor Muammer Aksoy, Turan Dursun, Orgeneral Eşref Bitlis ve Uğur Mumcu'dan Ahmet Taner Kışlalı'ya kadar Türkiye'nin aydın birikiminin öncüleri Süper NATO güdümlü mafya Gladio rejimi tarafından katledildiler. Süper NATO'nun Türkiye'deki faaliyetini merak edenlere Çiller Özel Örgütü başlıklı kitabımızı incelemelerini öneririz. Orada mafya gladyo rejiminin köklerini, doğuşunu, tarihçesini ve pratik faaliyetini ayrıntılı olarak ve belgeleriyle bulacaklardır. Hukuk sisteminin ve yargının çöküşü. Ekonomideki mafyalaşmanın sonucu, kapitalizmin hukuk sistemi çökmektedir. Türkiye çarpıcı bir örnektir. Yargı işlemez hale getirilmiş, felce uğratılmıştır. İşlediği kadar da mafyanın hakimiyetine göre biçimlenmiştir. Hakkın yargı yoluyla elde edilmesi imkanları yok edilmiştir. Kamu eliyle gerçekleştirilemeyen yargı özelleşmektedir. Çek senet mafyaları eliyle yürütülmektedir. 2003 yılında Türkiye'de yargının önüne 9 milyondan fazla icra takibi geldi. Bir önceki yıldan kalan 6 milyondan fazla takip vardı. Toplam 16 milyon icra takibi ediyor. 2002 yılında ticaret ve asli hukuk mahkemelerinde alacak verecekle ilgili toplam 6 milyon dava vardı. İstanbul'da bir ticaret mahkemesinin önüne yılda 1500 dava gelmektedir. Bunun bir tek anlamı vardır. Yargıya adalet dağıtmayın, duruşmaları yıllarca erteleyip durun talimatı verilmiş oluyor. Böyle ağır bir yük ortamında yargı kaçınılmaz olarak rüşvetle, torpille, baskıyla, şiddetle, terörle işliyor. Cumhuriyetimizin en fakir olduğu kuruluş yıllarında devlet bütçesi içinde yargıya ayrılan pay %3,75 idi. Bugün %0,8. Cumhuriyetin ilk yıllarında yargıya verilen önem bütçedeki pay açısından bugünün 5 katıydı. Üstelik o zaman bugünkü büyüklükte bir ekonomi, pazar ilişkileri, sanayi ve benzeri yoktu. Mafya tarikat rejimiyle yönetilen Türkiye'de artık yargı, pazar güvenliğini ve rekabet düzenini sağlayamıyor. Çünkü sistemin efendileri, yani dolar ve borsa vurguncuları, hortumcular, bankaların içini boşaltanlar, yeraltı ekonomisinin baronları, yargı hizmetinin yerine getirilemediği bir ortamda işi bitirmektedirler. Demokrasinin mafya diktasına dönüşmesi. Liberalizmin ünlü "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" sloganı bugün mafyanın sloganı olmuştur. Liberal sistem en sonunda mafyayı özgürleştirmiştir. Liberalizm de neoliberalizm haline gelirken mafyanın özgürlüğüne dönüşmüştür. Dünyanın en özgürlükçü zümresi artık mafya babalarıdır. Demokrasi diye adlandırılan rejimler ise pratikte mafyanın diktatörlüğünden başka bir içerik taşımıyorlar. Mafyanın suç ortağı ise bizim gibi ezilen dünya ülkelerinde tarikatlardır. Sistemin tepesine ABD'nin savaş ve uyuşturucu kliğini temsil eden bir mafya, bir savaş çetesi oturmuştur. ABD mafyasının aldığı kararlar, ABD'nin devlet örgütü ve diğer gütme mekanizmalarıyla uygulanmaktadır. Örneğin, ABD başkanını artık doğrudan doğruya ABD mafyası tayin etmektedir. Seçimler, özgürlükler, meclisler, hem de temsilciler meclisi ve senatosu ile çift meclis, sivil toplum kuruluşları ve benzeri hepsi harıl harıl çalışıyor. Ancak bütün bu kurumlar yaptıkları işe bakarsanız ABD mafyasının kararlarını hayata geçiren mekanizmaların ve törenlerin toplamı haline gelmiştir. İşte çağdaş demokrasi dedikleri özet olarak budur. Sözde demokrasi fakat insan pratiğinde mafyokrasi demek daha doğru olur. Demokrasi bilindiği gibi eski Yunanca'da halk hakimiyeti demekti. Mafyokrasi ise mafyanın hakimiyeti anlamına geliyor. Tarikat liderleri bu sistemde mafya ile iç içe geçmişlerdir ve ortaklık kurmuşlardır. Eskiden demokrasiye ait olan kurumlar artık bütünüyle mafyanın hakimiyetini perdelemeye hizmet ediyor. ABD seçimlerine bakınız. Koşturan ve haykıran kalabalıklar, nutuklar, karnavallar, naylon bayraklar, balonlar, kurulan sandıklar, atılan oylar, 100 milyonları kucaklayan hummalı bir faaliyet, 100 milyarlarca dolarlık bir tüketim ama hepsi mafyanın tayin etmiş olduğu başkanı sandıktan çıkarmak içindir. Dünya tarihinde bu kadar düzmece, bu kadar masraflı ve kitleleri bu kadar budalalaştıran bir sistem görülmemiştir. ABD'de böyle. Avrupa'da ve bizde farklı mı? Sistemin tepesindeki model, sistemin ikincil merkezlerine ve çevresine de kendisini dayatmaktadır. Sistemin yasası şudur. Merkeze ne kadar yakınsan, o kadar mafyatik, o kadar düzenbaz, o kadar masraflı ve o kadar budala olacaksın. Merkezden çevreye doğru uzaklaştıkça biraz daha az. ABD denetimindeki ülkelere sistemin ekonomik ilişkileri ve gizli hükümetleri oluşturan süper NATO aygıtı aracılığıyla dayatılan bu rejimin demokrasi ile içerik olarak en küçük bir benzerliği yoktur. Sistem Türkiye gibi ülkelerde Erol Manisalı dostumuzun içimizdeki Danimarka diye adlandırdığı nüfusun aşağı yukarı %10'unu oluşturan mutlu azınlığa dayanmaktadır. Milli ekonomilerin çökertilmesi, tarım ve sanayi üretiminin yıkıma uğratılması sonucu işsiz kalan geniş yığınlar ise büyük kentlerin varoşlarında ve taşrada dinsel ve etnik kavgaların kuyusuna itilmekte, uyuşturucu batağında, tarikat ağlarında ve kargaşa ortamında çırpınmaktadır. Ve bu kaos, merkezlerde kozmopolitizm ve gençlik için anarşizmle, taşrada tarikatlar aracılığıyla denetlenmektedir. Oluşturulan model budur. Sistemin siyasal pratiğine bakarsanız, aynı ABD seçimlerindeki gibi ellerinde balonları ve naylon bayraklarıyla bütün bir millet bu naylonlaşmış sistemin oyuncuları haline getirilmiştir. Kuru kalabalıklar bağırıp çağırır, alkışlarla tempo tutarken Türkiye'nin kanunları dışarıdan gelmekte, yöneticiler dışarıdan atanmaktadır. Mevcut parlamenter kurumların ve sözde demokratik mekanizmaların içleri boşaltılmıştır. Milli irade denen halk ve seçmen iradesi, emperyalist merkezlerin iradesi tarafından bastırılmış ve ezilmiştir. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek hükümet ve parlamento imzalı kararları çoğu zaman ABD Büyükelçisi birkaç işbirlikçiye danışarak yönlendirmektedir. Sistem kendi halkını imal ediyor. Atatürk'le kurduğumuz devrimci cumhuriyet devrimci bir halk yaratıyordu. Canlı, kendine güvenen, çalışkan, önce toplumun yararını düşünen, vatansever, dürüst, geleceğe umutla bakan ve geleceğe hükmetme azmi taşıyan kuşaklar yetiştirildi. 1950'lerde kurulmaya başlanan Küçük Amerika sistemi de Cumhuriyet'in milli devrimci kültürünü yakıp yıkarak kendi halkını imal etmiştir. Küçük Amerika stratejisi Türk milletini tasfiye etmekte ve Küçük Amerika'nın başı eğik, şaşkın, kuru kalabalığını imal etmektedir. Küçük oğlum 1994 doğumlu Can Perincek, önüne çıkan bir sorunun cevabını bilgisayarda bulmak istedi. Ona bilgisayarda her sorunun cevabını bulamayacağını, hangi bilgiler yüklenmişse ancak onları alabileceğini söyledim. Bilgi bilgisayarda değil insandaydı. Bana desene kumbara gibi dedi. Ne kadar para atarsan o kadar alabiliyorsun.